Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında siyasetin merkezileşmesinden bahsettik. Daha doğrusu AKP'nin büyük bir kibir ve büyük bir cehaletle işi getirdiği noktanın aslında kendisi için ne kadar yanlış bir yer olduğunu ve bundan sonra bunu çözmenin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştım. Çünkü siyaseti genel merkeze ve Ankara'ya sıkıştırdığınız anda siz büyük bir güç vehmederek kendinize, büyük bir korku yarattığınızı düşünerek insanlar üzerinde politikalar üretirseniz, insanlar yoksulluk ve açlıkla mücadele etmeye başladıklarında merkezden koparak kendi siyasi tercihlerini değiştirmeleri çok daha rahat olacaktır. Bugün Türkiye'de yaşanan bu ve muhalefetin izlediği doğru strateji de budur diye konuşmuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmaya başlayacağız. Sizden ricam lütfen sosyal medyada paylaşın yayını, diğer dostları da davet edin. Ben az önce yaptım. Gazeteler içinde ne var? Bir kere önce bir kutlamayla başlayalım. Bugün Gazete Pencere'nin ikinci yaş günü. Bu önemli. Neden önemli? Türkiye'de bağımsız medyanın oluşması ve bağımsız medyanın aslında hani bir dönem alternatif medya diye gelerek aslında şu anda ana akımı oluşturuyor olmasının örneklerinden bir tanesi. Bunun önemli örneklerinden biri Medyascope. Benim de hani başından beri kol kola yürümekten büyük gurur duyduğum bir yayın organı. Artık bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Gazete Pencere de diğer unsurlardan biri. Biliyorsunuz geçen hafta ağır bir durum yaşandı. Türkiye'de gazete duvar çöktü. Duvar çöktü. Yani gazete duvar çökmedi sadece. Hakikaten bağımsız medya açısından önemli bir çökmeydi bu. Ardından yaşananlar, konuşulanlar, anlatılanlar. Ben burada zaten hani yaptığım konuşmaları sevgili Ali ile Ali Duran Topuz'la yaptığım konuşmayı anlattım size. Benim olaya ilişkin bildiklerimi, derleyebildiklerimi de anlattım. Dün son olarak sevgili Cansu da, Cansu Çamlıbel'de vedasını yazdı. Ama Cansu'nun vedasının şöyle de bir önemi var. Onun sosyal medya hesaplarından da okuyabilirsiniz zaten. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yayınlayıp okunmasına daha çok vesile olacağım. Hatta yapalım şu dakika itibariyle. Çünkü bunun şöyle bir önemli bölümü var arkadaşlar. Hani hatırlıyor musunuz? Burada sıklıkla size söylediğim bir şey var. Diyorum ki Türkiye dışarıdan görünmeye çalışıldıkça bir yandan iktidar hem ortaya çok fazla çıkmaya çalışıyor hem de görünmez olmayı tercih ediyor aslında. Şu anda ben de sosyal medya üzerinden paylaştım. Lütfen sosyal medyadan okuyun bunu. Twitter üzerinden de paylaştım. Gerçek olamayacak kadar iyiydi dediği şey Cansu'nun burada. Duvar İngiliz. Neden? Ya özellikle yurt dışında yaşayanlar biliyorlar ki Türkiye'de ne olup bittiğini merak eden insanların ulaşabilecekleri kaynak sayısı yok denecek kadar az. Hakikaten yok denecek kadar az. Şu dakika itibariyle artık yok bile diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü yayınlanan birkaç küçük İngilizce, Almanca, Fransızca analizin dışında aslında burada gazetecilik yapan, gazetecilik dünyasını da bilen ve bunun içinden çıkarttığı önemli analizlerle, önemli tahlillerle dünyaya açılan insan sayısı giderek daralıyor. Ve geçmişte bunlar ana akım medyada yapılırken, örneğin Daily News 50 ile yapılırken, şu anda Türkiye'de yapılmıyor artık bu işler. Yani bir dönem her iktidar organının da kendi meşrebince yaptı. İşte Sabah'ın vardı biliyorsunuz. Zaman gazetesinin vardı. Herkes kendi bakışıyla bir şey anlatmaya çalışıyordu. Kendini tanıtmaya çalışıyordu. Ama şu anda içine çok fazla kapanmış, daralmış, yapış yapış bir görüntü veriyoruz biz. Hakikaten bunu sökebilmek çok kolay. Ve kendinizi anlatmanızın bir önemi var. Nedir o? Ya biz de varız demek bu. Türkiye'de hala bağımsız gazetecilik yapılıyor. Yani bugün örneklerini bunun çıkartıp anlatabilmek, gösterebilmek mümkün insanlar. Var kardeşim biz yapıyoruz. Yani ben bunu söyleyebilirim. Ruşen Medyascope eliyle bunu söyleyebilir. İşte gazete duvarın da bunu söyleyebilmesi önemliydi. Bağımsız medya kuruluşları giderek azalıyor. O yüzden hem bu veda yazısını, çok zarif veda yazısını okumanızı tavsiye ederim size. Hem de bir yandan bağımsız medyaya elinizden geldiğince, olabildiğince, bana değil sadece. Lütfen tercihlerinizi belirlerken, işte Gazete Pencere'ye de mesela, diğer medya organlarına da, lütfen ilginizi esirgemeyin. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz bu kötü, yapış yapış, yalaka düzenin içinden çıkabilmenin tek çaresi bu. Ve inanın bana, yarın bir gün, hani hep söylüyorum ya 6 yıldır, bazılarınız inanmıyordu. Şu anda mesela bu tezkere meselesinde, bakın ne demek istediğim daha da anlaşılacak. Birazdan konuşacağız onu. İktidar değişse bile yepyeni çok daha başka koalisyonlar, iktidarlar kurulsa, tek parti iktidarları kurulsa, aklınızdakinin en iyisi gerçekleşse bile inanın bizlere ihtiyaç olacak. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de gazetecilik anlayışı değişti çünkü. Patronaj yapısının değişimiyle birlikte Türkiye'de gazetecilik iş takipçiliğiyle kol kola yürüyor. Yani dün mesela Yasemin Hoca, Yasemin Cioğlu çok şık bir yazı yazmıştı. Onun yazısını okudum. Gazetecilikle çıkar ilişkisi açısından bakılmış olaya. Ya şu anda o kadar dip dibe yürüyor ki bunlar. Mesela gazeteciler belediyelerle iş tutuyor. Ya yapılamaz mı? Belediyeler gazetecilerden hizmet satın alamaz mı? Yaptığı işe ilişkin elbette bir konferansın, bir seminerin, bir çalışmanın hizmetini alabilir ama söylediğim bu değil. Ya onlarla beraber iş yapan insanlar var sürekli olarak. Sizin dikkatinizi çekmiyor mu ya? Hep bazı belediyeler belirli yerler yapıyor bu işleri. Neden? Üstelik sadece bakın iktidarı kastederek söylemiyorum. Dandik sanatçıların kimsenin izlemediği açık hava konserlerinin yer alması falan değil derdim. Ya sürekli olarak birileri övülüyor, birileri yapılıyor. Belediyenin kafesini övüyor adam gidip mesela. Sebep? Ya gerçekten içtiğin çayı, ne bileyim yediğin poğaçayı seviyorsan eyvallah ama bu kadarı da tesadüf olamaz kardeşim. Yani belediye başkanıyla iki kare fotoğrafım var. Ertesinde hemen bir tane fotoğraf geliyor bambaşka bir yerden. Bir video geliyor. Ya bunlar sağlıklı şeyler değil. Dün konuştuğumuz kitap hikayesine çok yakın şeyler bunlar. Bazı şeyler var ki kirlenmemesi gerekiyor bunların. İşte dün o kadar hani bazı izleyiciler yayından sonra da yazmışlar. Ya kitap hikayesi çok uzadı. Bazıları da demişler ki iyi ki anlattın. Evet kardeşim iyi ki anlattım. Bu ilişkinin doğru kurulması gerekiyor. Yarın cuma ben size birkaç tane kitap tanıtacağım. Bir tanesi bitmek üzere. Çok taze bir kitap ama bitmek üzere. Bir tanesi arkada bitenlerden biri. Bir tanesi mesela 25. yılını kutlayan Ahmet Ümit'in kitabı. Ya bunları anlatacağım ama bunlar benim çıkar birlikteliğim olan insanlar değil. Siz de biliyorsunuz ki bunun olmaması gerekiyor. Çünkü o zaman bilgi kirleniyor her şeyin ötesinde. Bir şey anlatılıyor size. Okuyorsunuz doğru gibi. Peşine takılıyorsunuz. Hop öyle değil ya. Öyle değil. Bambaşka bir çıkar ilişkisi var. Bir yerden götürülmüş bir seyahat var. Bir yerde bir ağırlama, konaklama var. Ne bileyim birinin işe sokulması var. Ama bu bilginin kirlenmesini getiriyor beraberinde. O yüzden bağımsız medya organları çok güçlü. Dikkatinizi çekiyor mu? Fon tartışması bitiyor. Her ne kadar Oda TV gibi ırkçı, kinci bir yapı bunu yapmaya devam etse bile. Şimdi yazı yazmışlar mesela. Diyor ki gazete duvarın çökme gerekçesi fon kavgasıymış. Ya gözünü seveyim hangi fon kavgası? Neyi anlatıyorsun sen ya? Neyi anlatıyorsun? Ortada yapılan gazetecilik var. Üstelik her alanda yapılan gazetecilik var. Sen takmışsın oraya. Neden bitti bu fon tartışması? Hiç dikkatinizi çekiyor mu gazeteler üzerinde? Çünkü saçmaydı. Açıklık ortaya geldiği zaman bunların hepsi bitiyor kardeşim. Bizim derdimiz adalet diye o yüzden bağırıyorum işte. Açıklık geldiği zaman yani Medyascope'un yaptığı gibi kardeşim bak ben bu kaynaklardan fon kullanıyorum. Hatta bu şu kadar kullandım. Düşünün bakın iktidar gazetelerinin yalakaların tamamı acayip paralar yayınladı biliyorsunuz. Ne oldu onlar? Ne oldu? Saklamadığın zaman ben bunu yapıyorum. Bak ben de aynı şekilde ters taraftan diyorum ki ben yapmıyorum. Gerekçem bu ben tek kişiyim kardeşim. Bu yayının YouTube geliri var. Ve ben yaşıyorum o parayla. Evet, üstelik insanların bu kadar 2825 lira 90 kuruşta yaşamaya çalıştığı bir ülkede ya ben para kazanamıyorum demek benim açımdan terbiyesizlik olur. Hal böyle olunca da sen açıklıkla karşılaştığında destek olmak zorundasın güzel kardeşim kusura bakma. Kusura bakma sadece oturduğun yerden ay ne kadar güzel demekle olmuyor bu işte. Yani gazete pencerenin üyeliği öyle hani deli bir para falan değil. Lütfen destek olun. Lütfen. Yani Patreon üzerinden iş yapmaya çalışanlar var. Bakın bir sürü insan bunu yapmaya çalışıyor. Tekil örnekleri var. Serdar var işte Serdar Özsoy. Foto muhabiri hikayeleri anlattı adam size. Türkiye'yi gezerek farklı farklı şeyler yapıyor, röportajlar yapıyor. Yani başkalarının da hayatı olduğunu anlatıyor. Ya bunları yapacağınız küçücük destekler emin olun hayatınızı çok yoksullaştırmayacaktır. Yapabilirsiniz. Ama yaşatmaya çalıştıkça bugünkü yalaka düzene ihtiyacınız azalacak. Önemlisi bu. Yani ben seyretmiyorum. Zaten onlar hani Barbaros Şansal'ın söylediği gibi çok doğru ifadeli. Bokunda boğulacak diye sevinemeyiz. Karşısına alternatifini koymak zorundayız. Üstelik bu alternatif iyi olmak zorunda. Burada yapılan her iş desteklenmeli değil mi? Çok kötüleri var çünkü. Hakikaten ben de bağımsız medyanın içindeyim. Ne alakası var ya? Ya sadece bugünkü medya düzeninin karşısında olmak birinin iyi olduğunu göstermez ki. Böyle bir iddiam olamaz benim. Çok kötü, çok dandik örnekleri de var. Saçma sapan. Ama bunu seçebilmenin yolu bile bağımsız medyaya ilgi göstermek. Gözünü seveyim, bundan imtina etmeyin. Yapmaya çalışın, buradan çıkartmaya çalışın. Çünkü demin dedim yani, yarın bir gün iktidar değişse de ihtiyaç olacak. Hatta ben iddiayla şunu söylüyorum kardeşim, bak bu yayına, bizim yaptığımız yayına, patronsuz yayına çok daha fazla ihtiyaç olacak. Neden biliyor musunuz? Bugünün iktidar yalakalarının %99.9'u dönüşecek. Bugünün muhalefeti yarının iktidarı olacak. Yeni koalisyonun yanında olacak. Göreceksiniz ya. Göreceksiniz, bak bunu söylüyorum. Bak sevgili Murat yazmış, Murat Rene. Gazete Pencere'nin aylık üyeliği 12 lira 95 kuruş, yıllık 128 lira. Bunu yapabilirsin kardeşim, yapabilirsin. Bu zor bir şey değil. İnsanlar bir şey yapmaya, bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama aralarından seç. Senin için iyisini seç, kötüsünü seç ama seç. Seç ve destekle. Çünkü dönüşümü birileri farklı anlatmaya devam edecek. Yarın onların hepsi ters köşeye geçecek. Bak anlattım işte şahitliğimle. 89'da yaşandı bu kardeşim. 89'da Özal Köşke çıktı ve ardından hemen ANAP kötülemeye başladılar. Yani Özal iyiydi, vizyon sahibiydi o. ANAP kötüydü ya. Yanındakiler işte papatyası bilmem nesi, onlar dağıttı ortalığı. Alakası yok ki. En azından buna karşı dik durabilmek, tetikte olabilmek için bağımsız medyaya ihtiyacın var. Yarın dönüşecek bu insanlar. Bak bazı şeyler değişmeyecek çünkü. Şu tezkere hikayesi. Suriye'de 2 yıl boyunca da güç bulundurabilmek için hükümetin hazırladığı tezkere. Dün biliyorsunuz Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bir görüşme yapıldı. Bu görüşme bekleniyordu zaten. Ama arkasından mesela yalaka medyanın nasıl çalıştığını gördük hep beraber, değil mi? Sanki bundan 4 gün önce havaalanında hazırlanmış, kendi eline tutuşturulmuş soruyu sormaya çalışan yalakalar onlar değilmiş gibi. Mesela Soros muhabbeti açtılar. Soros muhabbeti. Ama bu zihnin yıkıldığı an işte. Ulan bir tane fotoğraf, tek kare fotoğraf ya. Tayyip Erdoğan yanında Egemen Bağış oturuyor. Onun yanında. Ben o fotoğrafı ezbere biliyorum. Çünkü o anı biliyorum. Yanında da Ömer Çelik oturuyor. Bir tanesi Prag Büyükelçisi, bir tanesi partinin sözcüsü. Sen şimdi nasıl bahsedeceksin Soros'tan? Niye görüştün? Niye yatırım talep ettin? Niye Davos'ta o görüşme yapıldı? Anlat. Bunları anlat ki hep beraber bilelim. Bak bunu söyleyecek medyaya ihtiyacın var senin. Ama aynı medya şunu da çok iyi bilsin ki bugün tezkereye biz çok da içimize sinmese de destek vereceğiz. Evet verecekler. Yarın da verecekler. Buna alış kardeşim. Sonuçta çünkü hepsi aynı seçmene hitap ediyor. Biz siyaseti ancak böyle dönüşümüne şahit olacağız. Bir anda asla olmayacak. Ama şunu baştan beri işte, o yüzden hep yeşiller örneğini veriyorum ya 6 yıldır. Ya kendi politikasıyla çıkan mesela böyle bir tezkerede ne alakası var kardeşim? Biz oy moy vermiyoruz, desteğimiz yok diyebilecek partiye de ihtiyacımız var bizim. O yüzden işte parlamento önemli, parlamenter sistem önemli. Hepsi orada kendi varlıklarıyla devam edebilmek zorundalar. Ki senin tercih şansın olsun. O zaman sen iktidarın kuruluşu sırasında bir dakika kardeşim, benim derdim bu değil. Benim derdim bu değil. Ben tezkereye oy verecek partiyle beraber yürümek zorunda değilim diyebileceksin. Şu anda diyemezsin. Bak diyemeyeceksin uzunca bir süre. Ben sana söylüyorum. Alternatifleri yok mu? Var. İşte Türkiye İşçi Partisi var ortada. Mesela onlar son derece dirayetli bir şey. Hayır kardeşim, bizim alakamız yok diyor. HDP var, bizim alakamız yok diyor. Ama bu alternatifi seçebilmek için bile gerçeği duymak zorundasın. Çünkü göstereceğim birazdan sana Sabah gazetesinden mesela. Yeni Şafak'tan göstereceğim. Bambaşka türküler okuyor onlar. Bambaşka alakasız türküler okuyorlar. Yaşadığımız o değil ki bizim. İlk yayında yaptığımız şu merkezden siyasetin merkeze güçle yığılarak yerelden kopması analizi bu yüzden önemli. Çünkü bizim bugün yaşadığımız sorunun temeli bu. İktidar böyle gelmedi. Tam tersinde geldi. Yani biz yereli güçlendireceğiz, söz sahibi yapacağız diye. Nerede yerel şu anda? Ya düşünsenize, şu anda iktidar partisinin, AKP'nin mitingleri, yapabildiği dandik mitinglerinin bile görüntüleri öyle sıkıştırılmış halde ki. Erkal Zenger'in rahmetli ruhuna hakikaten rahmet okutuyorlar. O elindeki ufacık imkanlarla öyle cimicipler falan filan yokken daha böyle alt açıdan çekerek falan kalabalık gösteriyordu ortamları. Şimdi miting alanlarını sıkıştırıyorlar. Sıkıştırıyorsun. Ne yapıyorsun sonra? Miting alanının girişindeki X-ray cihazında içeride dağıttığın kumanyanın artığını toplayanlar var. O fotoğrafı engelleyebiliyor musun? Hayır. Bağımsız medya bunun için önemli işte. Siyasette ne olup bittiğini anlatabilmesi için önemli. Yani bu yayında kardeşim bu tezkereyi nasıl savunuyorsunuz siz diyebilecek birine ihtiyacın var mesela. Çünkü bu denmeyecek. Onun yerine bunun aslında neden yapılabilir olduğunu anlatacaklar sana. Yok böyle bir şeye ihtiyaç yok. Gerek yok kardeşim. Sen o görüşü de savunabilmelisin. Yapabilmelisin. Ayrıca eleştirinle birlikte. Bu yayına benim yayınıma da aynı şekilde Gazete Pencere'ye de başka bir medya organına da bu eleştirini getirebilmelisin. Bak mesela eleştiri demişken bugün Abdülkadir Selvi köşesinde diyor ki Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu'na çok iyi sorular soruldu. Heh ben de onu anlatıyorum işte. Neden Erdoğan'a soru sorulacak insanlar yanına getirilmiyor? Bana bunu anlatsana. Bağımsız medyaya bu yüzden ihtiyacın var. Bunu iyi bir şey, matah bir bokmuş gibi parlatıp çıkartıyorlar ortaya çünkü. O iyi sorular niye sorulmuyor Erdoğan'a? Niye sorulamıyor? Neden mesela Ömer Çelik ne sorulacağını bildiği için Fox TV'nin muhabiri Barış'ı dışarıda tutuyor? Bağımsız medyaya bu yüzden ihtiyacım var kardeşim. Yarın da olacak. Bak çok iyi idealindeki iktidar gelsin yarın da olacak ihtiyacın. Vazgeçme bundan. Sorgulama gücün ancak bağımsız medyayla devam edebilecek çünkü. Bunun örnekleri ortada ya. Yani benim bir şey söylemem gerçekten gerek yok. Yaşayacaksın her gün ama gör. Lütfen küçücük de olsa destekle. Destekle, ona can suyu ver. Hayatını geçirebileceği, en azından umudunun diri tutulabileceği desteğini ver, arkasında olduğunu hissettir. Öyle olursa kapanmayacak buralar çünkü. Türkiye'de bağımsız medyaya ihtiyaç var. Mesela gerçekten ana akımın içinde bağımsız bir yer olabilir mi? Çok zor şu aşamada. Çok zor. O yüzden hala birilerinin alternatif medya dediği gruba ihtiyaç var. Bundan sonra da olacak. Yani ben kendi açımdan mesela bunu 6 yıldır anlatıyorum. Sağ olsunlar bu arada bazılarını bildiğiniz, bazılarını hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz çok da güzel iş teklifleri de geliyor mesela. Gel işte televizyonun genel yayın yönetmeni ol. Gerçekten bak. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü ben muhteşemim falan değil kardeşim değil. Bak burada yapılabildiğini ispatladığımız için yapıyorlar. Adam karşısına koyuyor. Bir sermaye bulunuyor bir yerden. Tamam mı? Hem de sağlam, çok sağlam. Sermaye buluyor. İlk telefon şöyle geliyor bana her zaman. Ya çok heyecanlı bir süreç içindeyiz. Gerçekten biz yayın alanında varlığımızı göstermek istiyoruz. Evet, çok heyecanımız var. Evet, paramız yok. Diyorum ki ben, sağ ol canım ben almayayım. Sağ ol hayatım, böyle olmaz bu iş. Bunun örnekleri defalarca yaşandı Türkiye'de. Çok heyecanlıyız, biz paramız yok. Ya yayıncılık pahalı bir iş. Hele ana akım medyanın içinde yer alacaksan o zaman ya dandik programlara mahkum oluyorsun. Sürekli 4 kişinin saatler boyu aynı şeyi konuştuğu dandik programlara mahkum oluyorsun. Ya da oturup ağlamaya başlıyorsun. Bize reklam vermiyorlar. Bana da reklam vermiyorlar. Vallahi vermiyorlar. Bak ispatlaması bedava. 6 sene içinde 3 tane. Pardon 4. 4. 4 tane toplamda. İyi de bu ağlanacak bir şey değil ki. O zaman sen buna çözüm bulmak zorundasın. Çünkü ağlamakla geçmiyor. O zaman çünkü insanlara şunu insanları ikna etmeye çalışıyorsun. Ya ama bizim varlığımız devam etmeli. Sebep? Ya iyi bir şey yapmıyorsun ki. İyi bir şey yok. Niye devam edecek? Bağımsız medya için de geçerli bu. Bakın sevmediğiniz şeyi desteklemeyin kardeşim. Çok basit. Ama yaşaması için önce bir olanak verin. Ne yaptığını bir görün. Çünkü bugün ekranlarda izlediğiniz, basılı halde, sabah gazete bayilerinde gördüğünüz şey. Ya hiç içe sinen bir şey değil. Bak bir günde insanlar yıpranıyorlar. Gerçekten deli gibi çalışıyorlar. Deli gibi. Hap kadar bir kadroyla iş çıkartmaya çalışıyorlar. Hap kadar bir kadroyla. Satışına bakıyorsun. Yetiyor mu? Hayır. Aboneliği zor bir şey değil ki. Bir günün aboneliği zor değil. Pahalı değil valla. Hani herkes yapabilir. Yapın. Lütfen yapın. Çünkü hani hep söylüyoruz ya hayat hakkın mücadelen kadar diye. İşte o mücadeleye biraz destek olmak lazım ya. Ya çok fazla örneği var bunun. Lütfen bundan imtina etmeyin olur mu? Önemli çünkü bu hikaye. Devam edelim. Şimdi Gazete Pencere'de Birinci sayfayı ikinci yaşlarına ayırmışlar. Çok da şık bir ikinci yıl sayfası yapmışlar ama ikinci sayfası da manşetleri de süsleyen bölümüyle çıkartmışlar ve demişler ki saldık gitti. Mesela bakın bu manşete ihtiyacı var Türkiye'nin. Ana akım gazetelerinden göstereceğim size. Şu anda Türkiye'de günlük Covid vaka sayısı 30 binin altına, çok az altına iniyor ama üstünde seyrediyor. Maalesef vefat sayısı 200'ün altına düşmüyor. Dün de 214 kişi. Ve bu rakamların yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Neden? Türk Tabipleri Birliği de söylüyor. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu ya? Yani bizde vaka sayısı sabit seyrediyor. Lan nasıl oluyor bu? Ya ülkece çok başarılıyız. Bunu anlatalım diğerlerine de. Ciddi söylüyorum. Bunu mesela bu projeyi satarak kaç yüz bin milyar Angola kwanzesi kazanabiliriz kim bilir? Olabilir. Bence bu ihtimali reddetmeyelim. Ve Sağlık Bakanı ağlıyor sürekli sosyal medya üzerinden. Lütfen gençler aşı olun. Ama açıklamanın bir yerine de şunu sokuşturuyor. Okulların kapanması gibi bir senaryomuz asla yok. Nasıl koruyorsunuz okulları? Nasıl koruyorsunuz? İşte hani bunun için bağımsız medyaya ihtiyacın var. Bak bir grup insan çıkıyor diyor ki dün Milli Eğitim Bakanı ile birlikte olduk sağ olsun, sorularımızı sorma şansı bulduk. Soru sormamışsınız ki. Sorsana 60 kişilik sınıfta nasıl koruyorsun insanları diye. Sormuyorsun ki sen. Yalakasın çünkü. Bağımsız medyaya bunun için ihtiyacın var güzel kardeşim. Yaşaması gerekiyor. Sağlık Bakanı sürekli ağlıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sürekli ağlıyor ama. İşte meslektaşlarım çok zor durumda. Ya meslektaşların çok zor durumda. Ne yaptın meslektaşların için? Söylesene bir. Ne yaptın? Hekim olduğunu iddia ediyorsun. Meslektaşların için ne yaptın? Kendi üniversiten, kendi hastanen için yaptıkların ortada. Görüyoruz işte. Ne yaptın ya meslektaşların için? Neden 8 bin hekim sadece son 2 ayda? Neden ya? Bak soru çok basit. Neden 8 bin hekim kamu hastanelerinden istifa etti? Niye ya? Deli mi bu insanlar? Onca yıl okudu, üstüne uzmanlık çalışması yaptı, üstüne mecburi hizmetini yaptı, üstüne geldi işe başladı. Sonradan şu mu geldi aklına? Ya aslında ben gastronomi düşünüyordum. Tüh ya bak arada da epey bir yıl harcadık. Bu mu yani? Bu insanlara insanca yaşam hakkı vermiyorsun. Hiçbir şekilde. Aile hekimlerinin üstüne çöktün, oturdun, postalla basıyorsunuz üstüne resmen. Ticarethaneye döndürdünüz oraları. Demeç verme puanın düşer. Bilmem ne yapma puanın düşer. Puanın düşerse maaşın düşer. Ondan sonra çıkıp diyorsun ki meslektaşlarım adına çok üzülüyorum. Hadi oradan ya. Hadi oradan ya. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok üstelik. Sürekli olmayacak hayaller peşinde, olmayacak acayip acayip yalanları topluma sokuşturarak. Vaka sayısı nasıl oluyor yani? Yani ne olur bunu bir anlatın insanlara. Lütfen. Türkiye'de bu kadar varyant çıkıyor. Delta'sı çıkıyor, Delta Plus'ı çıkıyor. Delta Plus 1.18i'si çıkıyor mesela. Vallahi bak enjektörlüsü karbüratörden enjektöre geçiyor. Bizde vaka sayısı değişmiyor. Çok acayip bir şey. Ve bunun karşılığı kaç yüz bin milyar Angola kwanzası mesela. Bilmiyoruz biz. Satıp bu projeyle dünyanın en zengini olabiliriz. Bunun için bağımsız medyaya ihtiyacın var güzel kardeşim. Yani bunu düşünmek çok zor falan değil. Ama sen insanlara hep aynı şeyi yapıyorsun. Sürekli olarak böyle gizlenmiş, saklanmış bir takım yerlerden bazı laflar çıkıyor ortaya. Lan ne oluyor diye soruyor insanlar. Hiçbir şey görmüyorsun. İşte Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararı. Ya iki gündür burada konuşuyoruz. Bak burada konuşuyoruz kardeşim. Çok acayip, çok tuhaf bir şey değil mi? Şu anda sana bir dakika ve skor alayım ben. Anlatayım ne demek istediğim. Bak şu anda Amerikan doları 9 lira 26 kuruştan gidiyor. Ya niye 9.31'e yükseldi o zaman bu? Yani şu mu oldu mesela? Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirimi yapacağına önce piyasalar tepki verdi. Bunun için döviz yükseldi. Sonra biri şunu mu dedi? Yok yok rahat ol. İşte o ya rahat ol. Aramızda böyle bir şey mi oldu? Eğer buysa inan bana eskilerin söylemiyle şuyu vukuundan beter bunun. Yani söylentisi gerçekleşmesinden daha kötü. Ama her şey böyle. Bak ayın 21'ine geldik. Yeni dönem enflasyonunun açıklanmasına kabaca 12-13 gün kaldı. Ne yapacağız biz bu arada? Mesela enflasyon beklentisi ne olacak? TÜİK nasıl bir yalan planlayacak bunun için? Ne olursa olsun bunun üzerindeki analizi okuyabilmek için bağımsız medyaya ihtiyacın var. Yoksa yalana maruz kalacaksın. Kaçınılmaz. Ne oldu? Nasıl deparladı? Bak şu anda mesela patladı gidiyor. 9.26 idi. 9.26.20, 9.26.21, 9.26.43 deparladı gidiyor. Deparladı gidiyor kardeşim. Ne oldu ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun birader? Böyle ekonomi yönetimi mi olur? Ama işte ekonomi yönetilemiyor. Eğer sen şunu yaparsan, yani yok kardeşim ya ne olacak? Biz hani önemli de değil ya, gayet de iyi vallahi iktidarın şu andaki tavırları diyorsan, o ayrı bir tercih. Eyvallah, ne istiyorsan yap. Ama bak böyle bir savaş ortamı gibi acayip işler yapılıyor. Açtığım yerden 9.26.70 şu anda ya. Ya kardeşim bu Eurovision şarkı yarışmasına döndü. Vallahi herkes komşusuna puan veriyor yani. Çok hiç güvenilmez bir şey. Ya şurayı açtığımızdan beri 50 kuruş yürüdü. 5 kuruş yürüdü. Niye? Ne oluyor ülkede, bir şey yok ki. Hani sorarsan bak, çok güçlü, çok dirayetli bir iktidar iş başında. Bütün kurumlar görevlerini takır takır yapıyor. Doğru mu? Bu niye oluyor? Cebimizdeki para azalıyor bu yapılırken. Ama sana birinin bunu anlatması lazım. Öbür türlüsü tıraş. 40 katır mı 40 satır mı bugünkü faiz kararına ilişkin haber. Faiz indirimi beklenen toplantı öncesi günlerdir rekor üstüne rekor kıran dolar sakinleşti. Hatta Türk lirası dolar karşısında %1 oranında değer kazandı. Kurdaki son hareket kafalarda soru işareti yaratsa da Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Banka son toplantısında faizi 1 puan indirmişti. 100 bas puan. Doğru söyleniş o. Fotoğrafla yanıt verdi. Al işte kepazelik. Kepazelik. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi görüşmesi sırasında A Haber muhabirinin Kavala ile ilgili sorusuna cevap veren Meral Akşener, Erdoğan'ın Soros'la çektirdiği fotoğrafı hatırlattı. Sorosçu diyorsunuz ama Soros'la fotoğraf çektiren biz değiliz dedi. İşte bak, siyasetin merkeze kayması bu. Yalanın artık merkezde ifşa ediliyor. Başarısızlığın yerele çok rahat gidebiliyor. Yani şunu söyleyebiliyor insanlar. Bak mesela bir muhalefet liderinin işi şu anda normalden çok daha kolay. Çok daha kolay. Yani şunu söyleyebilir. Herhangi bir muhalefet partisinin temsilcisi. Ya kardeşim, bu miting alanında kaç kişi asgari ücret kazanıyor? El kaldırt. Kaç kişi işsiz? El kaldırt. Çiftçilik, çubukçuluk yapanlar kimler? El kaldırt. Biliyor musunuz, bu ülkeyi yöneten kişi 100.750 lira aylık maaş alıyor de. Al sana muhalefet. Sen siyaseti merkeze çekiyorsun ama merkezde yaptığın hataların tamamı yerelde çok büyük yankı buluyor. AKP'nin bugünkü açmazı bu işte. Ve bundan geri dönme şansı falan yok. Çünkü siyaseti tekrar götürme şansı yok yerele. Çıktığı anda bütün AKP milletvekilleri paspas olacak. 80 lira odunun torbası. İnsanlar hiçbir şey olmasa, bak Ankara mesela bu sabah acayip soğuktu. Acayip soğuktu. Şimdi Ankara'nın merkeze uzak semtlerinde, işte Mamak'ta yaşayanlar mesela, Altındağ'da yaşayanlar. Ne yapacak o insanlar? Sen zannediyorsun ki hani merkezde biz Göbek'te siyaset yapıyoruz. Ben arada çıkıyorum Libya diyorum, Mavi Deniz, Mavi Vatan diyorum. Oradan yapıştırıyorum Suriye politikası diyorum. Lan diyorum arada, bağırıyorum falan. Onlar gitmiyor ki. Oraya giden tam tersi artık. Ve bunun için bağımsız medya, bunu duyabilmek için bağımsız medyaya ihtiyacınız var. Göstereceğim şimdi ya. Bak Barış Eroğlu, Avrupa'da yaşıtları ülkelerindeki bakanların adını bile bilmeye ihtiyaç duymazken bu sabah Dolmuş'ta iki lise öğrencisi bugünkü para politikası kurulu toplantısı hakkında konuşuyordu. Buyurun. İşte ilk yerinde söyledim ya, gün ya gün, evlerde yapılan aylık günlerde, hani ev kadınları arasında yapılan günlerde bu konuşuluyor. Niye? Sen yaptın. Büyük bir cehalet ve inanılmaz bir kibirle sen bu hale getirdin işi. Artık herkes müdahil oluyor buna. Ondan sonra sen yalanı büyütmek zorunda kalıyorsun. Diyorsun ki işte bizimle uğraşıyorlar. Merkez Bankası'nın başkanı çıkıp şunu söylemek zorunda kalıyor mesela. Ya CDS oranları tabii oluyor ama işte bize karşı bir operasyon var. Operasyon mu? Yok öyle bir şey. İnan bana yok. Öyle zerre kadar öyle bir operasyon yok. Tamamen senin ve senin ardıllarının, öncüllerinin başarısızlığı. Çünkü ekonomiyle ilgilenmiyorsunuz. Siz tek kişiden onay almakla ilgileniyorsunuz. Ha işte böyle baktığın zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 18 Ekim uyarısı çok mühim. Pek mühim. Yani herkes bilsin. Tayfun Poyraz Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlamış. Teşekkür ediyorum. Çok kutlanacak durumda değiliz ya. Boş verin. İnşallah o gün gelir, gelecek. O zaman kutlarız hep beraber. Sağ olun. Kalemini satmamış herkese de. Aynı şekilde bugünü kutlayalım. Bugün Ahmet Taner Kışlalı'nın 22 yıl önce bir suikast sonucu aramızdan ayrılışının yıl dönümü mesela. Kalemini satmamak, kalemini korumak ne anlama gelir? Bu ülke çok büyük acılarla gördü bunu. Elimizde dokunabileceğimiz örneklerimiz var bizim. Değil mi? Onları konuşmayacağımız günler olsun. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şimdi Gazete Pencere'de bu merkez kararının dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen skandal haberleri var. Yavru vatan yavru skandalla çalkalanmıyor. Çok baba skandal ve bunun devamı gelecek. Sedat Peker bunun ilk kıvılcımını atmıştı biliyorsunuz. Tutuştu ama üstü kapatıldı. Şimdi tutulamayacak hale geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sarsıldı. Kasetle gelen istifa. Sedat Peker'in uyuşturucu ve kumar suçlaması yönelttiği Halil Falyalı'nın tutuklanmasının ardından KKTC Başbakanı Ersan Saner sosyal medyaya sızdırılan bir müstehcen videoyla hedef alındı. Saner'in siyaseti bırakacağı, başka siyasetçilerin de benzer videolarla hedef alınacağı iddia ediliyor. Bu işin sadece video boyutu yok. Bunu bilin. Neden? Çünkü bu işin video boyutu olsaydı bu iş bu kadar büyümezdi. Geçmişte örnekleri yaşandı. Yani MHP'nin genel idare kurulunun tamamı çöktü. Hatırlayın o dönemi. Ama arkasından çok acayip işler geleceği. Mesela bu işin MHP'ye sıçrayarak, MHP'de Hakimler Savcılar Kurulu'nda görevden ayrılmak zorunda bırakılan üye, onun oğlu, dünkü yazıyı hatırlayın. Dünkü yazı önemliydi. Barış Pehlivan'ın yazısı son derece önemliydi. Arkasından gelecekleri bir düşünün bakalım. Yavru vatan yavru skandal değil ama emin olun. Yavru vatan baba skandal geliyor. Bu çok belli. İçinde ne olduğunu bilsem hemen anlatacağım size. Ama şundan adım kadar eminim. Bu skandalın ucu adada kalmayacak. Belli. Çünkü bu kadar böyle içinden tık tık tık parçalar geldikçe hep buradan bir yere birleşiyor. Bakalım. Bağımsız medya bunun için ihtiyacın var işte. Metropol'ün araştırma sonuçları yayınlandı dün biliyorsunuz Eylül ayı araştırmasında ve bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye soruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan %25. Bakın şu anda mesela buna bağıranlar olacak AKP'lilerden. İstediğin kadar bağır kardeşim. Durumun bu olduğunu biliyorsun. Sen de biliyorsun. Genel merkezin de biliyor. Ve gerekçesi de ilk yayında açıkladığım, anlatmaya çalıştığım şey. Sen siyaseti sıkıştırdın, buraya sokmaya çalışıyorsun. Öyle bir şey değil siyaset. CHP'nin oyu ise %20,4. Metropole göre İyi Parti %11,3, MHP %7,9 seviyesinde. Bakın bu hikaye mesela kararsızlar dağıtılmadan, kararsızlar oransal anlamda dağıtıldığında MHP'nin oyu %10 görünüyor. %10. Neden baraj %7 seviyesine çekiliyor bir daha düşünün derim. Hani çok büyük hikayeler anlatılıyor ya. Bizde niye yok diyor. Aha işte bak sizde niye olmadığı çok net görülüyor şu anda. Sonra Abdülkadir Selvi yazı yazıyor. Onlar diyor parti şeyi diyor ya. Parti neferi diyor onlar. Boş ver diyor ya. Aman. Bu insanları işte atalete sevk etmemeli ama. Bunun neden olduğunu bilip daha da öteye götürmek için çalışmak zorunda herkes. Bugünün iktidarı ya Türkiye'ye çok büyük kötülük yaptı kardeşim. Adalet sistemi çöktü bu ülkenin. Adalet sistemi çöktü. Her yerde herkes de bunu tartışmaya hazırım. En kötüsü bu. Evet ekonominin çökme gerekçesi büyük bir cehalet ve büyük bir kibir. Ama adaletin çökme gerekçesi o değil. O kibrin önünde kendisine taşsız, dikensiz bir yol açmak için bilinçli olarak temizlendi. Ve bu Türkiye'yi resmen boka batırdı. Biz şu anda ne yaşıyorsak bundan yaşıyoruz. Ne yaşıyorsak. Adaletsizlik. Bu oranının düşmesi de o yüzden işte. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde yani aldığı 13,5 katrilyon lirayı nasıl boğazından geçirdiğini bilmediğim, içinde benim payıma düşen kör delikli kuruş haram zehir zıkkım olsun dediğim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın baldız fetvası var. Şimdi diyeceksiniz ki o ne? Diyanetten garip zina yorumu. Diyanetin tepki çeken fetvalarına bir yenisi daha eklendi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalar kitabında baldızla yapılan zinanın nikahı sona erdirmeyeceği belirtildi. Gerekçe olarak da evlenme yasağının geçici olduğu öne sürüldü. Ya sizin tek derdiniz kimin kimle yatabileceği mi? Hakikaten öyle. Kimin kimle yatabileceği, orucu nelerin bozup nelerin bozmayacağı bu değil mi? Ne güzel düzen tutturmuşsunuz ya. Bunları söyleyerek 13 katrilyon para yutuyorsunuz. Ama Türkiye'de insanların çektiği yoksulluğa, acıya, çileye asla deva olmuyorsunuz. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Hiç. Kendi Mercedes'e biniyor. Hem de sağlam Mercedes'e biniyor. Ama insanlara yoksulluğun aslında nasıl gelip geçici bir şey olduğunu, sabretmenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ya beraber sabretseniz ya. Sabretsek ya demiyorum çünkü benim alakam yok kardeşim. Ben dindar biri değilim. Olmak zorunda da değil kimse. Ama en azından mütedeyyin insanların, samimiyetle dine inanan insanların bu heriflere karşı çıkması lazım ya. Fetvaya tepki gösteren Profesör Şahin Filiz, olaylara dini kılıflar bulmanın İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Aldatma medeni kanunda boşanma sebebidir, zinanın baldızla yapılması bu durumu değiştirmez dedi. Evet, niye medeni kanun var o zaman? Çünkü biri medeni kanun, bir tarafta da medeniyetsizler var. Bu kadar net. Adada kaset depremi, KKTC'de tutuklu Falyalı'nın cezaevinden çıkmak için bürokratlara ve siyasilere kaset şantajı yaptığı iddia edildi. Kasetlerin Peker'in eline de geçtiği belirtiliyor. KKTC Başbakanı Saner, kurgu video ile itibar suikastinin hedefi oldum dedi. Kurgu dedi, şantaj dedi, montaj dedi. Örtülü FETÖ affı bugünün en önemli haberi. Barış Pehlivan yapmış. Ya doğru düzgün isimle konuşsun lütfen herkes. Bu haberi çok araklayacaklar çünkü. Eski AKP milletvekili İhsan Aslan, Diyarbakır milletvekili. Onun oğlu Mücahit Aslan var. Erdoğan'ın sağ kolu. Yanından hiç ayrılmayan insan. 20 senedir. FETÖ'yle arabuluculuk yaptığı iddiasının ortaya atıldığı dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandığı belirlendi. Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu ABD'deki vakfı eşiyle birlikte yöneten İhsan Aslan'ın kızı Ayşe Aslan Çınar'ın dosyası kapatıldı. Bu yayını izleyen cemaatçiler dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin. Hani diyorsun ya, ulan bir tek bankadan biz kira yolladık. Oo, hala soruşturma devam ediyor. Devletten atıldık falan. Bak dikkatli dinle burayı. İstanbul Başsavcılığı'nın Çınar'ın FETÖ ile bağlantıları ve para trafiğini ortaya çıkaran savcıdan başka soruşturma var diyerek dosyayı Ankara'ya göndermesini istedi. Delilleri gönderen savcının bilmediği bir şey vardı. Birleşsin diye gönderdiği soruşturma 2019'da kapatılmıştı. Hani sen diyorsun ya, ulan biz yani bununla uğraşıyoruz. Bak birileri uğraşmıyor. Sonra çıkıp bu ülkeyi tek başına yöneten kişi ne diyor? Bunların akılları gitti zaten diyor. Akılları gitti. Kalanların hepsine diyor ki aptalsınız oğlum hepiniz diyor. Hepiniz büyük aptalsınız diyor. Ben demiyorum, o diyor. Sen de sineye çekiyorsun. Beni ben yapan oymuş. Nilhan Nur Kışlalı babası Ahmet Taner Kışlalı'yı yazmış bugün. Çalan bir şarkıda geçtiğimiz bir sokakta şu an burada olsaydı diyoruz. Hep olsaydı dedik yıllarca ama şimdi bakıyorum da beni ben yapan en önemli insan oymuş meğer diye başlıyor. Millet İttifakı genişliyor, yol haritası buluşması. Nurlar içinde yatsın hoca, bir kez daha söyleyelim. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener görüşmesinden güçlü Millet İttifakı hamlesi çıktı. Deva, Gelecek ve TDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde yer alacağı, Cumhur Tek Millet Birlik sloganının kullanılacağı konuşuluyor. Vallahi yani bu öyle bir şey ki hiç romantik cümle kurmaya gerek yok. Gerçekten yok. Yani burada içinde olanlar, dışında olanlar, içinde olup da dışarıda gibi görünenler falan tamamı dahil olmak üzere. Ya bizim mücadelemiz bu değil kardeşim. Önümüzde bir seçim var. İyilerle kötüler arasında bir seçim. Tarafını buna göre seçeceksin. Parti tercihi, bilmem neyi, güçlü parlamenter sisteme geçtikten sonra bunların hepsinde seninle varım. Ama şu anda maalesef böyle bir şımarıklık yapacak durumda değiliz. Hiçbirimizin böyle bir lüksü yok. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Şurada bir tane daha vardı ya. Şu Hazal Ocağan haberi. Kamu ihaleleri hep ona, Şahin Bey'in şanslı damadı. AKP'li Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun damadı Abdullah Aksu 1 Aralık 2016'da 50 bin lira sermayeli bir şirket kurdu. 50 bin lira. 5 ay sonra GASKİ'den, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi muhtemelen. İhale almaya başladı. Şirketin 3 yılda aldığı ihalelerin tutarı 5 milyon 427 bin lirayı buldu. Şirket kaç lira? 50 bin lira. Lan dünyanın en güzel yatırımı ya. Bir koyuyorsun 50 bin alıyorsun. Nasıl? Sen de milli piyangoya takıl. İddia oyna. Üst mü olur lan bu? Aslında ilk yarıda gollü olur değil mi? He, öyle olmuyor işte. Bak ilk yarısı gollü onu. Sabah. Şimdi biliyorsunuz kimsenin sallamadığı bir Afrika seyahati var. E ama bunu da pazarlamak lazım. Niye? Lan yanında o kadar adam yolladık. Gazeteci benzeri insanlar var. Yani sonuçta Angola ile vizeler kalkmış. Ne bileyim yani hala bir takım ihtimaller var. Burkina Faso için falan ki böyle tüyleri diken diken ediyor. Haberi birinci sayfaya koymuşlar. Allah aşkına haberi gör şimdi. Afrika deviyle yedi anlaşma. Başkan Erdoğan'ın başkan Afrika gezisinin son durağı olan Nijerya ile enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon gibi alanlarda 7 anlaşma imzalandı. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmi 2 milyar doları buldu. Ne diyorsun? 2 milyar dolar. Ha, Diyanet'in bir yılda yediği para. Ha, o kadar mı? Evet. Diyanet bir yılda, gerçi dolar şimdi pahalandı ama ekstra ödeneklerle birlikte bir yılda yediği para. Diyanet'i Nijerya finanse etsin ya, bizden çıksın. Vallahi. Devam edelim. Delta aşısızları 10 günde yoğun bakıma yatırıyor. Aşılama oranımız o şey. Çok üzülüyoruz ama ya. Çok üzülen bir bakanımız var bizim. Çok üzülüyor, hiçbir şey yapmıyor. Çok üzülüyor. Acayip üzülüyor. İçi parçalanıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Sözcü Meral Akşener'den bir söz almış cümle. Sayın Erdoğan vakit tamam. İyi Parti lideri Meral Akşener iktidara böyle seslendi. Erdoğan adeta dolaptaki yazlıklarla kışlıkları değiştiriyormuş gibi Merkez Bankası Başkanı değiştiriyor diye konuştu. Evet. Bu arada Erdoğan Süzer'in bir haberi var. Önemli bir haber. Erdoğan iyi bir ekonomi muhabiri olarak böyle detay haber yapmayı çok iyi bilir. Bakın şimdi haberin inceliğine bakın ve hayatımızdaki etkisine bakın. Devlet memurlarının fazla çalışma karşılığında saat başı alacakları ücret 2022'de 2.4 liradan 2.7 liraya çıkacak. 30 kuruş zammınız var vallahi, yaşadınız ha. Böylece fazla çalışma ücreti 30 kuruş, yani %12,5 artacak. Yüzdeye vurduğun zaman nasıl? 12,5. Ulan iyi aslında ha. Yani özel sektöre bak, %8 %9 zam yapıyor, %12,5 artmış. Ama 30 kuruş o. He öyle mi? Ya. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı'nın yurt içi günlük seyahat harcırağı ise %24 artışla 80,5 liradan 100 liraya çıkartılacak. Soru. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay yurt dışına çıktığında 100 lirayla nasıl yaşar? Buyurun. Bak bunu mesela harcırağla, çok yurt dışına çıkmış. Yok, devletten hiç almadım. Allah var, hiç almadım. Harcırağla yurt dışına çıkmış biri olarak söylüyorum. Hani televizyonlar yurt dışında çıkışta harcırav veriyor. Senin harcayabileceğin para var. Ne kadar olmuştur şimdi bilmiyorum. Ama 100 lirayla mesela diyelim ki, ya yayını İsveç'ten izleyen var mı? Ben en büyük çileyi İsveç'te çekmiştim çünkü. Harbi söylüyorum, İsveç'te yaşadığımı hiçbir yerde yaşamadım bir daha. İlk ve tek, Allah da bir daha yaşatmasın. Çünkü orada ya parayla ilişki koptu. Koptu. 100 lira diyor ya. İsveç'te yaşayan var mı? Yayını izleyen var mı İsveç'ten? Ya İsveç'te yemeği geçtim bak. Yemeği geçtim. Onu hani böyle çul çaput bir şey yutuyorsun. Kalabileceğin yer. Hakan Ünal yazmış var diye. İsveç'te konaklama var ya. Ömrün çürür. Ömrün. Vallahi bak. Ömrün çürür. Stockholm'de git mesela. Şehrin içindeki otelleri geçtim. Bak. Stockholm'de normalde limanın içinde sallananlar deniyor. Sallanan oteller. Gemilerde kalabiliyorsun. Kışın kaldığında ve kışın donuyor. O kadar soğuk. Ama sonuçta konaklıyorsun. Ya sadece oraya vereceğin para, sana verdikleri bu harcırah var ya. Onun, sadece ona vereceğin para. Onun 10 katı. Peki bizim Cumhurbaşkanı yardımcımız yurt dışına çıktığında nasıl yaşıyor? Bak soru bu işte. Soru bu. 100 lirayla meclis başkanı ne yapabilir? Ne yapabilir? Allah aşkına bir söyleyin bana ya. Ne yapabilir? 100 lirayla ne yapabilir? Benim iflahım kesilmişti ya. İflahım kesilmişti yemin ediyorum. Ki o dönemde NTV'de çalışıyordum. Bak Hakan'ın geceliği 500 kron ortalama demiş. 500 kronun Osmanlı'ya vurduğunuzda ne kadar ettiğini yazar mısınız? 100 kron 100 lira diyor. Yani birebir mi? 3 aşağı 5 yukarı. Rezalet. Rezaletin ötesi. Ya bu parayla aç kalamazsın. Aç. Aç kalamazsın. Ha diyelim meclis yönetimi sana işte oteli ayarladı, işte bir araç ayarladı falan. Ve sana dediler ki ya yani Sayın Fuat Oktay şimdi şey yapacağız, seçim de yaklaşıyor. Biraz kamuoyuna yani şirin görünmemiz lazım. Siz 100 lirayla bu harcırahla bir idare edin. Biz de getirdiğimiz yanımızda taşıdığımız muhabirimsilerle bunun haberlerini yaptıralım. Allah aşkına 100 lirayla bir doysana bana Stockholm'de ne olur. Valla biz bir görelim hep beraber. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay 100 lirayla nasıl doyuyor Stockholm'de? Lütfen bir görelim ne olur. Dönüşte de çikolata falan almak lazım şimdi arkadaşlara. Bir de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olunca 1100 odalı yer. Yani her masaya birer çikolata bıraksan çıtın. Tebrik ederim. Ya bunlar işte bak hep bunlar nereye geliyor biliyor musun? Anlatmaya çalıştığım şey şu. Benim memurum işini bilir. Ya yapma kardeşim bunu yapma. Bak dün konuştuk sadece bu hani seyahat giderlerine ilişkin harcamanın kaç milyar dolara ulaştığını. Yapma. Gerek yok ki. Sadece görüşülebilecek gerçekten lazım olan toplantılara katıl. Yani lüksten şaşadan kaçın. Kaldığın yer ona göre olsun mesela. Vallahi açız. Ay sonunu getiremeyen emekli vatandaş böyle isyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Müzeyyen Şevkin duraktaki bir emekliye geçinebiliyor musunuz diye sordu. Cevaba bakın. Eğer yutkunabiliyorsanız devam edin hayata. Geçinemiyoruz. 10 lira bulamıyoruz. Et hiç yiyemiyoruz. Maaş yetmiyor. Vallahi de açız. Billahi de açız. Bu yaşa geldim. Dikili ağacım yok. Bu arada LPG'ye %18 zam yapıldı. Ya şöyle kaba bir hesap yaptım. Ulan sonra düşündüm doğru mu hatırlıyorum acaba diye. İçinde bulunduğumuz ayın başında biz LPG zammıyla uyanmıştık. Değil mi? Ekim ayının başıydı. Hatta gülüşmüştük. Demiştik ki ulan olursa Ekim'e demiştik oldu. 71 kuruş zam yapmışlardı. Bir posta daha zam yapmışlar 22 kuruş. Bak sadece son 20 günde. Sadece son 20 günde 93 kuruş. Neredeyse 1 lira zam geldi LPG'ye. Hani ucuzdu. Lan insanlar araçları motorlarını dönüştürdü. Rapor yazdırdılar işte proje çizdirdiler falan. Ondan sonra sen anlat. İşte bak siyasetin merkeze kayması burada patlıyor işte. Bu arada postaya da zam gelmiş. Mesela gözden kaçan bir ayrıntı. Batuhan Serim'in haberinde var. %300. Mesela diyor Almanya'ya mektup göndermek 6,5 liraydı 20 lira oldu diyor. Mektup yav mektup. Evvela selam eder hasretle gözlerinden öperim. Öpme 20 liraya öpüyorsun. Onun yerine hani iyi kötü aldığın bir internet paketin varsa ya da bir kafeye oturduğunda falan. Hani bazı çapsızlar diyor ya. Vizyonsuzlar. Yani ne gerek var kardeşim metroda internete? Bak burada gerek var işte. Metroda sevdiğinle yazışabilmek için mesela. Ama bir vizyonsuza bunu anlatmak çok zor tabii. Bir gün kör labirent manşetiyle çıkmış. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında karar ne olursa olsun milyonlar daha da yoksullaşacak. Gözünü gerçeklere kapatan iktidar erken seçim öncesi sonuç alabileceği hamlelere yöneldi. Ve diyor ki şurada... Erdoğan ekonomik göstergelerin sandığı ne kadar etkileyeceğini gördü. Bu yüzden kısmi bir iyileşme sonrası yakalayacağı zaman aralığında yeniden seçmeni ikna edip sandıktan çıkabileceğini düşünüyor. Dünkü araç saltanatı haberi var. Kamudaki mevcut araç sayısının 125 bin olduğunu yazmışlar. 125 bin. 2022'de de 3 bin tane daha alınacakmış. Ha, bu arada saraya da 29 tane. Bu arada Diyanet'le ilgili farklı bir haber daha var. İktidarın bonkörce kaynak aktardığı Diyanet İşleri Başkanlığı dev personel ordusunu daha da genişletiyor. 2022 yılı için 18.6 milyar lira. Aha bak dediğim tuttu. Nijerya ile anlaşma imzaladı. Yıllık ticaret hacmimiz 2 milyar dolar ya. Lan Diyanet'in yediği para o. Diyanet'in yediği para. Sen Nijerya ile 2 milyar dolarlık iş yapıyorsun, Diyanet yiyor. Ne yapıyor karşılığında? Baldızla şey, zina şey yapmaz, nikah düşürmez. Rahat ol sen. Devam, devam. Bir de bundan televizyon dizisi çıkartırız. Oh, Comolokko. Hatta televizyon dizisi çıkartırız. Orada karakterin yıpranmasından bir televizyon daha dizisi daha çıkartırız. Otururuz hep beraber. Ne çok baldız biriktirmişsin içinde meğer. Mesela. Olmaz mı? Bundan dizi çıkmaz mı? Çıkar bence. Bir postada oradan. Oh, süper. Bak, iki televizyon dizisi çıktı. Bir fetva araya. Mis. Diyanet İşleri Başkanlığı. O da 19 milyarını yuttu. Herkes mutlu bizim dışımızda. Bu ülkenin emeklisi et yemiyorum diyor ya. Et yemiyorum diyor. 70 yaşına gelmiş insanlar. Artık ömürlerinde hani her sabah sürüklenerek bir yerlere gitmek zorunda kalmaması gereken insanlar. Et yemiyorum diyor. Geçen gün televizyon haberlerini, Fox'un haberlerini de gördüm. Ya bir kadıncağız, çok sıradan bir insan ya. Çok çok sıradan, yani hepimizin ailesinde olan insanlardan biri. Şöyle bir şey söyledi. Gerçekten mideme ağrı girdi ya. Ben de eskiden hani şunu kanıksamıştık biz dedi. Eti işte ikramiye zamanlarında ya da işte oğlan kız bir yerden bir şey yolladığında 3-5 kuruş para o zaman alıyorduk. Bunu biliyorduk. Ama dedi ben bugün pazarda meyve alamadım dedi. Meyve alamadım. Elimdeki para yetmedi dedi. Poşeti gösterdi. Ya içinde böyle iki bağ maydanoz var. Maydanoz almış. Böyle artık hakikaten canından bezmiş. Domatesliği gençliğinde kalmış domatesler var. Bir de soğan alacaktım. Şimdilik dönüyorum dedi. Birkaç yere daha bakacağım. Ona göre soğan alacağım. Ne yiyecek bu insanlar? Bak işte muhalefetin işi bu yüzden kolay. Siyaset o yüzden merkeze hapsolmuş durumda AKP tarafından. Çünkü yerele çıktığın zaman sadece o pazar filesini gösterdiğin zaman insanlar kendinde karşılık görüyor. Yani bu fileyi sen doldurabiliyor musun diye soruyorsun. Hayır cevabı alıyorsun. Geçmiş olsun. Sonra sen anlat. Mavi Vatan anlat. İşte Suriye'de büyük başarı anlat. Barış Pınarı Harekatı anlat. Ne bileyim ulan akıllı olun dedim. Amerikalısı, Almanı hepsi bunlar birbirini yiyor diye yalan söyle. Açlıktan kırılıyorlar de yalan söyle. Bu de bereket kuyruğu de mesela. Bakın Esra Yılmaz yazmış. Karnabaharın kilosu 17 lira 90 kuruş diyor. Lan karnabahar ya. Artık gelinen yer burası. Ve insanların geleceğe ilişkin evet umudu olmayabilir çoğu insanın. Ama bu değişimin artık en azından gerekliliğine inancı artıyor insanların. Ve bunu hiç kimsenin bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Bak çok doğru konuşalım. Muhalefetin son dönemde şu son 1-2 ayda 3-5 ayda hadi bir senede yaptıklarını çıkart. Doğru düzgün muhalefet olmadan kendi kendine çökertti AKP. Büyük bir kibir ve inanılmaz bir cehaletle. İnanılmaz bir cehalet hem de. Hiçbir boktan anlamamasına rağmen anlarmış gibi konuşmakla geldiğimiz yer burası işte. Bunun için de bunu duyabilmek için de senin bağımsız medyaya ihtiyacın var. Yoksa işte bak gösteriyorum sana. İktidar gazetelerinde bunlar yok ki. Çok büyük hikayeler var ya. Lan burası bizim ülke mi diyorsun? Ben yaşamıyorum böyle bir şey. Ama iktidar gazetelerinin tamamında oh millet şakır şakır. Zilleri takıyor, çıkı çıkı yapıyor herkes. Bak Yeni Şafak. Kudüs'ü Filistin'den koparma planı İsrail'den yeni işgal adımı. Bu hadsizliktir, terbiyesizliktir. Büyükelçilerin çıkışı. FETÖ ve PKK'yı bitirdik diye mi hesap soracaksın? Kılıçdaroğlu'na sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ya nerede bu insanların açlığı? Gelin bakalım. Nerede bu insanların açlığı? İdlib'de katliam, Şam'da patlama. 2022'de %5 büyüme, tek haneli enflasyon. Fuat Oktay'ın cevapları. Nerede bu insanların yoksulluğu? Olmayacak ki. Olursa çünkü sadece bu iktidarın devamı değil, bu çapsızların devamı da mümkün olmayacak. Yarın bir gün bu besleme basın bitmeyecek mi? Bitmez olur mu ya? Ama sana bir daha söylüyorum bak, şekil değiştirecek, başka bir yere eklemlenecek, fark etmez. Afrika'da ne işimiz var? Bu sorunun cevabını Fransızlar verdi. Başkan Erdoğan'ın, başkan, Afrika ziyareti bölgenin eski sömürgecisi Fransa'da gündem oldu. Fransız medyası Erdoğan, Çin, Amerika ve Rusya ile çatışmadan ama Fransa'yı yenerek Afrika'da etkin olmayı başardı dedi. Almanya ise Afrika'nın enerji ve hammadde kaynağı olduğunu işaret etti. Ya ısrarla gösterilmeyen bir şey var burada, farkında mısınız? Bir sene oraları kurcalıyoruz. Dün sevgili Coşkun abiyle, Coşkun Aral'la bunu telefonda konuştuk kısa bir müddet. Coşkun abi de anlattı. Bölgeyi çok iyi tanıyan biri. Hatta şöyle bir söz aldım. 23'ünde cumartesi akşamı Burkina Faso ile ilgili acayip mavra bir anısını anlatacak. Coşkun abinin yani buralarda biliyorsunuz hayatı ömrü tüketmiş durumda oralarda. Ya şunu konuştuk Coşkun abiyle. Bak o da biliyor orayı. Hasbelkader ben de biliyorum. Hasbelkader ben de biliyorum. Yani epeyce bir gidip geldim ben oraya gazeteci olarak. Bak şunu mesela Nijerya'yı nasıl bir ülke olduğunu sana şöyle bir örnekle anlatayım. Sene 2009 mu olması lazım? Yok 2009. 2009 da olabilir, 2010 da olabilir. Çok emin değilim, o yalan olmasın. Abdullah Gül'le Nijerya'ya gittik biz. Gitmeden önce, yani çok kısa bir süre önce hem de böyle. Bir, herhalde 3-4 gün önce orada bir maden kazası haberi okudum. Bir Amerikan gazetesinde. 450 kişi ölmüştü. 450 insan ya. Oha dedim abi ya, ne olmuş, ülke çalkalanıyordur. Sonra orada bizim büyükelçilikle temasa geçtim. O zamanki büyükelçi de mülkeden bir abi, bizden bir abi. Ona kadar ulaştım, dedi ki burada kimse sallamadı bile onu. Sallamadı. Çünkü dedi Almanların işlettiği bir madendi dedi. Yani o çok sık oluyor dedi o madenlerde. Çok üstünde durmuyorlar. Çünkü dedi o maden sahasının kapatılması gündeme gelebilir diye korkuyorlar. Halk da durmuyor. Aman iş kaynağımız kesilmesin falan filan diye. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz biz. Ve Nijerya'da çok uzun süre yatırımlar, ticaret, bilin bakalım kim eliyle devam etmiş. Efendim? Evet, dört harfli. İlk harfi Fethullah, öyle söyleyeyim. Şimdi ondan kurtarmaya çalışıyor ve yerine kendi girmeye çalışıyor. Unutulan bir gerçek var. Ya Çin daldı oraya, Çin. Hem de öyle böyle dalmadı. Öyle böyle dalmadı. Bugün Fransızlar anlatıyor ya. Yani işte onlar geldi, görüşüyorlar. Eskiden oranın tamamının sahibi neredeyse Fransızlardı. Biraz Belçikalılardı. Değerli taşlar var çünkü orada. Milyarlarca dolarlık. Ama şu anda Çin çalışıyor. Girdi oraya. Çoktan girdi. Lityum ocakları var mesela. Niye? Çünkü geleceğin teknolojisinin içinde Çin yatırımını oraya yaptı. Sen de yatırım yaptın ama FETÖ eliyle yaptın. Ne olacak şimdi? İşte iş bilmeyen arkadaşların getirdiği nokta. Yılın dingili. Mazereti kabahatinden büyük, Akşam Gazetesi'nden okuyorum. Pardon, erkek sandım. Esenyurt'ta yol tartışması sonrası benzinciye kadar takip ettiği aracın sürücüsünü darp eden Mehmet Salim Bilici, saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim dedi, özür diledi. Ya neresinden tutmak lazım bilmiyorum ki. Akşam Gazetesi mesela, bak, bakış farkı nasıl önemli. Hani daha önce anlatmıştım ya, örneği vermiştim. Bakış farkı ne getirir bize hayatımızda? Şunu getirir. Mesela biz demin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni personel şişirmesi haberini okuduk ya. Bak o akşamda nasıl yer alıyor. Diyanet 7800 kişiyi işe alacak. Yeni kadrolar sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyumlar için verilecek. Başvurular 8-22 Kasım arasında yapılacak. Detaylar Diyanet'in sitesinde yayınlanacak. Çünkü o kendi müşterisine duyuruyor haberi. Ama hepimizin kaynağını kullanıyor. Dünyanın en çakma gazetesi. Buyurun, takvim. 3600 ek göstergeyle çifte kazanç. Ne zaman? 2023, onu şey yaptık, konuştuk yani. Efendimiz de şey yaptı, söyledi, tarih verdi. Tamam o. Tamam o, sorun değil. Yüze gelin. Hande Subaşı gazetecilerin Alican Bey'le evlilik var mı sorusunu duyunca, Alican Ulusoy'la gerildi. Biz böyle mutluyuz dese de sinirliydi, yüzünü görenler galiba teklif yok dedi. Keşke size yüzünü gösterseydim de sesinizi dinleseydim. Toplu olarak galiba teklif yok. Öyle demişler çünkü. Dershana. Anası ayrı. Hülya Yüksel birinci sınıfa başlayan engelli kızı için haftanın 5 günü okula gidiyor. Ders dinliyor. Hayalini şöyle anlatıyor. Evladımın kalem tuttuğunu görmek istiyorum. Ya hakikaten hakkı ödenmez bu kadının. Gerçekten ödenmez. Ama şunu sorgulayarak, bu devletin neden engelli çocuklar için sağlam bir politikası yok? Kaynağın ne kadarını aktarıyoruz mesela onlara? Daha iyi bir hayat yaşayabilmeleri için. Mesela neden Diyanet İşleri Başkanlığı 19 katrilyon yiyor da bu çocuklar zorlanıyor? Neden? Pest yani. Best Model haberi devam ediyor. Best Model'daki skandallar bitmiyor. Erkan Özerman'ı suçlayanlara yenileri eklendi. Arda Büyük beni ofise çağırdı, panjurları kapattırdı. Furkan Şahin öpücük attı. Ben ya 30 senedir duyuyorum bunu. 30 senedir bir milimde değişmez bu iş. Yoga artık. Ne? Yoga artık. Olmaz öyle dobar lan. Manken Buse İskenderoğlu, al işte. Tanımıyoruz. Sait Halimpaşa yalısında yoga yaptı. Sosyal medyada tepki yağdı, bu tarihe yapılan saygısızlık. Nasıl yani? Yoga yapmak mı saygısızlık? Peki bir dakika, şöyle söyleyelim. Diyelim ki oradaki yandaki yalıların, mesela Boğaz'ın birbirinden güzel yalıları vardır biliyorsunuz. O yalılarda mesela yoga yapıldığında falan tarihe saygısızlık. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ev olarak kullanılanları var onların, mesela sevişiyorlar orada. Ciddi söylüyorum. Tarihe büyük saygısızlık. Ama yapıyorlar bunu. Çok saygısız insanlar. Mesela oraya asansör yaptıranlar oldu. Büyük saygısızlık. Eşim bana yıldız alacak diyordu hanımefendi. Eşini boşadı. Oğlanı bilmiyoruz biz hala. Tombul bir çocuk vardı yani. O. Yani böyle şeyler oluyor yalılarda. Yeter ya, bu yalıların çektiği nedir kardeşim? Yalılarda tarihe saygısızlık. Ne anlattığını, gazetenin ne anlattığını bir anlasak. Çok rahatlayacağız da maalesef olmuyor işte. Bugün sağlam uzattık yayını. Hepinize çok teşekkür etmeden önce bir dakika ve skor alalım. 9-26-28'den gidiyor şu anda. Yeşil olan sakal canlı. Öbürü euro delirmiş durumda, 10.8'de. 10 lira 80 kuruş şu anda euro. 10 lira 80 kuruş. Sebep? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı. Sana ne Merkez Bankası'nın faiz kararından? Ekonomist misin sen? Yok. Finansçı mısın? Yok. Dış yatırımda falan mı çalışıyorsun? Hayır. Borsayla mı bir alakan var? Hayır. Maaşınızı dolar olarak mı alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Yok. Ama bak, hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Nedeni ne biliyor musun? Sadece cehalet. Sadece düz cehalet ve inanılmaz bir kibir. Her boktan anlarım diye ortaya düşmek, hiçbir şeyden anlamamak. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı etnik kökenlerden, cinsel yönelimlerden, inançlardan, inançsızlıklardan, engellerden, engelsizliklerden falan gelmiyoruz biz. Öyle bir hayatımız yok. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz, birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yolu da birbirimizi dışlamamak, birbirimizden korkmamak. Konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 6 yıldır yapıyoruz. Yine yaparız bence. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Ve yayının başından beri konuştuğumuz gibi, hani bu yayın sürsün, bağımsız medya yaşasın. Burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor kardeşim. Tamam, ben de destek. Tamam ulan, karar verdim, destekleyeceğim. Anlat nasıl yapıyorum. Anlatıyorum, yemin ediyorum anlatıyorum. Bak, dinle. YouTube'da kanala önce abone ol. Çok basit, bir tek mail adresi isteyecek. İstersen YouTube üzerinden abone ol, Ünsal Ünlü arayarak. İstersen ünsalunlu.com.tr adresine, benim internet siteme gel. Oradan kırmızı düğmeyi göreceksin, dokun. Korkma, para pul istemeyecek. Bir tek mail adresi isteyecek senden. Mailini yazdıktan sonra da yayını beğendiysen şu yukarı doğru bir baş parmak işareti göreceksin. Beğeni düğmesi. Ona dokun. Çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek, yayını bilmeyenlere. YouTube'dan bu yayına maddi katkı verme şansı var mı? Var. 3 ayrı şekilde. Bir, katıl düğmesi var. İstersen 5 ayrı basamakta destekleme şansın var burada. 5 basamak açmış YouTube. Ben de doldurdum hepsini. Onlardan biriyle istersen destek olabilirsin. İstersen, istemezsen böyle bir mecburiyetin yok. Bu videolar hep parasız değil, hep parasız olacak. O ayrı. 2, abone olduysan eğer ve bundan sonrasında da yayına işte online chat'e katılıyorsan, onun için de süper chat'le ya da süper sticker'la canlı yayın sırasında da maddi katkıda bulunabilirsin yayına. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkıları iletebilirsin. Ama bunların hepsi bir yana, en büyük desteğin burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Yarınki yayında kitaplar da olacak bizimle birlikte. Evet, şu klasik yayında ne konuşacağımızı daha konuşmadık. Çünkü gerçekten vakit yok. Ayın 4'ünde 4 Kasım tarihinde Ankara 32. Uluslararası Film Festivali başlayacak. Ben bir aksilik olmazsa her yıl olduğu gibi ben sunacağım yarışmayı. Bir yandan onun koşturması var. Onunla ilgili hazırlıklar var. Bir yandan devam eden işler var. O yüzden ben çok fazla klasik hikayesine eğilemedim. Ama size kitap tanıtmaya devam edeceğim. 3 tane çok sağlam kitap göstereceğim yarın. Burada olacak 3 kitapta. Bir tanesi, yani şöyle söyleyeyim. Dün geçti benim elime kitap ama çok hızlı okumaya başladım. Sevdim de çünkü. Devam ediyor. Bir tanesi arkadaki kitap. Bir tanesi de 25. yılını kutlayan bir kitap olacak. Ahmet Ümit'in Sis ve Gecesi olacak. Ama yarın sabah saat 9'daki randevumuzu aklınızın bir yerine yazın. Uygunsanız beklerim. Herkese yarın sabah görüşünceye kadar çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.